Ayrım 32.
Bekleyin, hemen görünmeyin ona. Belki ona sarayın parıltısını getirmiş olursunuz. Belki sizin yüzünüzde kibar takımının şenliklerinden bir iz görür de şikayetleri artar. Tanrı'nın bile insanlar arasına karışmış olduğunda bağışladığı bir zaafı acıyın. Hem rakipsiz bir mücadele kazanmanın ne önemi olabilir ki? İzin verin de günahlarını çıkaran papaz ya da ben, yani birer yıkıntıdan ibaret olan varlıklarıyla onu hiçbir zaman rahatsız etmeyen iki ihtiyardan biri, madamı bu beklenmedik görüşmeye, Rahip Broughton'un kesin olarak yasakladığı heyecanlara hazırlasın. Ama bu dünya işlerinde ancak bir din adamının sezebileceği bir muamele vardır. Şimdi siz buraya geldiyseniz belki de manevi evrende parlayan ve insanı beşiğe olduğu gibi mezara da götürebilen ilahi yıldızlardan biri getirdi sizi. Rahip bu sözlerden sonra insanın yüreğine yağmur damlaları gibi ılık ılık akan dokunaklı ve tatlı konuşmasıyla Kontes'in 6 aydır Monsieur Origet'in bütün çabalarına rağmen her gün biraz daha fazla acı çektiğini anlattı. Monsieur Origet 2 ay boyunca Clochegourde'a her akşam gelmiş ve ölümün elinden kurbanını kurtarmaya çalışmıştı. Çünkü Kontes kendisine "Kurtarın beni" demişti. Ancak ihtiyar hekim günün birinde "Evet ama bedeni iyileştirmeye çalışmadan önce yüreğin iyileşmesi gerekir" diye haykırmıştı. "Hastalık ilerledikçe" diye devam etti rahip. Bu yumuşak kadının sözleri de acılaşmaya başladı. Kendisini alsın diye yeryüzüne bağırıp çağırıyor ve yukarıdan gelen emirlere karşı baş kaldırdığı için pişman oluyor. Arda arda birbirine eklenip giden bu değişmeler kalbini parçalıyor, ruhla beden arasındaki mücadele korkunç bir duruma giriyor. Çoğu zaman beden zafer kazanıyor. Bir gün Jacques'la Madeleine'i yatağından iterek, "Siz bana çok pahalıya mal oldunuz" dedi. Ama o sırada beni görünce yeniden Tanrı'ya yönelerek Mademoiselle Madeleine ancak meleklerin ağzına yaraşan şu sözleri söyledi. "Başkalarının mutluluğu artık mutlu olamayacakların sevinci olur." O an sesinde öyle dokunaklı bir şey vardı ki gözlerimin yaşardığını hissettim. "Evet, madamda bir düşme var. Orası bir gerçek ama yanlış attığı her adımdan sonra doğruluyor. Tanrı'ya daha çok yaklaşıyor." Rastlantının bana arda arda yolladığı ve felaketlerin bu büyük konserinde acılı bir takım perdelerden bir yaz havasını, can çekişen bir aşkın son çılgınlığını hazırlayan bu haberler şaşırtmıştı beni. "İnanıyor musunuz?" diye bağırdım. "Koparılan bu güzel zambağın gökyüzünde yeniden açacağına inanıyor musunuz? Siz buradan gittiğinizde o daha bir çiçekti" diye karşılık verdi rahip. "Ama acıların ateşinde yanmış, tükenmiş, arınmış, hala küllere gömülü bir elmas parçası gibi saf bulacaksınız onu. Evet, bu aydınlık ruh, bu aziz yıldız ışık evrenine göçmek üzere çevresini saran bulutları parlak bir şekilde yarıp çıkacaktır." Yüreğim minnetle dolmuştu. Bu ermiş adamın elini sıktım. O sırada kont iyice aklanmış saçlarıyla evin önünde göründü. Şaşkınlığını gösteren bir hareketle bana doğru atıldı. "Doğru söylemiş. İşte burada Felix. İşte Felix" diye devam etti. Çılgın bir dehşetle bana bakarak "Ölüm kapımıza geldi. Niçin benim gibi yarı yarıya ele geçirdiği ihtiyar bir bunağı almadı sanki?" Cesaretimi toplayarak şatoya doğru yürüdüm. Ama çimenlikten merdivene kadar uzanan geçidin başında karşıma çıkan Rahip Broto beni durdurdu. "Kontes daha içeri girmemenizi rica ediyor" dedi. Çevreme bir göz attım. Kederden bitkin ve telaş içinde oradan oraya koşuşan bir takım insanlar gördüm. Bunlar Kontes'in oda hizmetçisi Manet'in verdiği emirlerden dolayı ayrıca bir şaşkınlığa da düşmüşlerdi. Bu telaş ve aşırı hareket kontu irkitmişti. Yaratılışında tabii olarak var olan kaygıların etkisiyle korkunç sonucun gelip dayandığını sanarak "Ne oluyor, ne var?" diye sordu. Hastanın bir arzusu diye cevap verdi rahip. Kontes, Sayın Vikont'u bu haliyle kabul etmek istemiyor. Giyinip kuşanmaktan söz ediyor. Ne diye canını sıkmalı? Manet gidip Madeleine'i getirdi. Genç kız annesinin odasına girdi, bir süre sonra da çıktı. Sonra beşimiz, Jacques, babası, iki rahip ve ben çimenlikte yürüyerek şatonun uzağında bir yere geldik. Bir Montauban'ı, bir Aza'yı seyrediyor, büründüğü yaz her zaman olduğu gibi bugün de içimdeki duygulara uygun düşen sarı vadiye bakıyordum. Birden sevgili yavrunun yapacağı demet için güz çiçekleri topladığını, oradan oraya koştuğunu gördüm. Bir zamanlar aşkım için gösterdiğim bu çabaya, şimdi verilen bu karşılığın anlamını düşünürken içimde bir şeyin çekildiğini duydum. Sendeledim. Gözlerim karardı, aralarında bulunduğum iki rahip taraçada bir sıranın üstüne oturttular beni. Kendimi tamamıyla kaybetmiş değildim. Yalnız bitkin bir şekilde bir zaman kaldım orada. Zavallı Felix, dedi Kont, size yazmanızı kesin olarak yasaklamıştı. Kendisini ne kadar sevdiğinizi bilir. Gerçi acı çekmeye önceden hazırlamıştım kendimi. Ama yine de bütün mutluluk anılarımı özetleyen bu özen karşısında gücümü yitirdim. Ezilip kaldım. İşte diye düşündüm. Bir iskelet gibi kurumuş, esmer bir günle aydınlanan kıraç toprak. Bir funda kümesinden başka şey yoktu bu toprağın ortasında. Şu hüzünlü saatin bir çeşit görüntüsü olan bu fundala eskiden buralarda dolaşırken dehşet duymadan bakamazdım. Bir zamanlar öylesine canlı, öylesine hareketli olan bu küçük şatoda her şey durmuştu. Her şey ağlıyor, bir umutsuzluğu, bir bezginliği, bir bırakılmışlığı anlatıyordu. Yollar iyice temizlenmemişti. Birçok iş yarıda kalmıştı. Ayakta duran işçiler şatoya bakıyorlardı. Çayırlarda otlar, biçildiği halde ne bir ses ne bir gürültü duyulabiliyordu. Sessizlik öylesine derindi ki bağlar tamamıyla boş sanılabilirdi. Acıları alelade sözleri kabul etmeyen insanlar gibi yürüyorduk. Kont'u dinliyorduk. Bir o konuşuyordu içimizde. Kont karısına karşı duyduğu ve bir çeşit mekanik nitelik taşıyan aşkının söylettiği cümlelerden sonra değişmez mizacının bir gereği olarak yine Kontes'ten şikayet etmeye başladı. Henriette hiçbir zaman sağlığına dikkat etmemiş, kontuğun verdiği iyi öğütleri hiç kulak asmamıştı. Hastalığın belirtilerini ilk fark eden kont olmuştu. Çünkü aynı belirtileri kendi bünyesinde de görmüştü o. Ve onları incelemiş, gerektiği gibi çarpışmış sadece perhize başvurarak. Ve her türlü heyecanlardan mutlak surette kaçınarak. Sonunda kendi başına iyileşmeyi başarmıştı. Kontes kendisini dinleseydi, kuşkusuz onu da kurtarabilirdi. Ama çok şeyin yanında, özellikle deneylerinin küçümsendiğini gören bir koca, böyle bir sorumluluğu nasıl yüklenebilirdi ki? Bütün uyarmalarına rağmen, Kontes hekim diye Orgit'i seçmişti. İşte vaktiyle kendisine yanlış bir tedavi uygulayan bu Orgit, şimdi de Kontes'i öldürüyordu. Bu hastalığı büyük kederler meydana getiriyorsa, kendisi daha önce ona yakalanmak için gerekli bütün şartları taşımıştı. Hem sonra Kontes'in ne gibi bir kederi olabilirdi? Mutlu bir kadın değil miydi o? Ne bir üzüntüsü, ne bir sıkıntısı vardı. Kont'un gösterdiği büyük çabaların ve bulduğu güzel fikirlerin bir sonucu olarak mali durumları da sevindirici bir kıvama gelmiş bulunuyordu. Sonra Madame de Morzov'un Kloşgord'u dilediği gibi yönetmesine de ses çıkarmamıştı. İyi yetişmiş ve sağlıkları yerinde olan çocukları için de artık öyle pek kaygılanacak bir şey kalmamıştı. Şu halde nereden çıkmıştı bu dert? Monsieur de Morzov boyuna konuyu evirip çeviriyor, inceliyor, umutsuz düşüncelerini çılgınca suçlamalara karıştırıyordu. Sonra birdenbire kim bilir nasıl bir anın etkisiyle o soylu yaratığa layık olduğu saygıyı duyuyor, ne zamandır kurumuş gözlerinden birkaç damla yaş sızıyordu. Madeleine gelip annesinin beni beklediğini bildirdi. Rahip Broto'ya arkamızdan geldi. Vakur kız, annesinin benimle yalnız olmak istediğini ve başına bir sürü kimse üşüşmesinin hastada bir yorgunluk yaratabileceğini söyleyerek babasının yanında kaldı. Bu anın büyüklüğü bende hayatın en önemli olayları sırasında insanı içten sıcaklıkla ısıtıp dıştan bir soğukluğa donduran bir duygunun bitirici, yıkıcı izlenimini yarattı. Tanrı'nın iyilikle, sadelikle, sabırla, acımayla bezediği sevgili kullarından biri olan Rahip Broto beni bir köşeye çekti. "Monsieur," dedi. "Bilin ki bu görüşmeyi önlemek için bir insanın yapabileceği her şeyi yaptım. Bu kutlu kadının ruhunu kurtarmak için başka türlü hareket edemezdim. Bunu yaparken yalnız onu görerek hareket ettim, sizi değil. Bulunduğu yere girmenize meleklerin engel olması gereken bu kadınla birazdan görüşeceksiniz. Ama şunu diyeyim ki onu size karşı, belki de kendine karşı korumak için ben de aranızda olacağım. Onun zaafına karşı saygılı olun. Ona karşı yardımcı olmanızı bir rahip olarak değil ama şu ana kadar varlığınızdan habersiz olduğunuz bir dost olarak rica ediyorum. Bu dost size ileride pişmanlık gözyaşları döktürmek istemiyor. Aziz hastamız gerçekten açlıktan ve susuzluktan ölüyor. Ölümünden önce gelen asabi bir buhran içinde kıvranıyor sabahtan beri. Hayatı terk etmek istemediğini de sizden gizleyecek değilim. İsyan eden vücudunun haykırışları yüreğimde sönüyor ve orada sevgiyle coşup taşan itirafların anısını yaralıyor. Monsieur Dominis'le ben bu manevi can çekişmenin manzarasını şu soylu aileye göstermeyelim dedik. Bu din görevini üstlendik. Ailesi akşam ve sabah yıldızını tanımıyor artık. Çünkü kont da, çocuklar da, uşaklar da nerede o diye soruyorlar. O kadar değişti Madame la Comtesse, o kadar. Sizi görünce şikayetleri hemen başlayacak. Onun yanında Paris'in kibar çevresinden biri gibi görmeyin kendinizi. Kalbin kuruntularını bırakın. Bu dünyaya değil, öbür dünyaya hizmet edin. Böyle yapın ki bu ermiş kadın bir kuşku saatinde ağzından din yönünden umutsuz çığlıklar çıkararak ölmesin. Hiç cevap vermedim. Bu susuşum zavallı rahibi şaşkına döndürdü. Görüyordum, işitiyordum, yürüyordum. Ama yeryüzünde değildim artık. Şu düşünce, acaba ne oldu ki? Herkes böyle ihtiyatlı davrandığına göre nasıl bir halde bulacağım acaba? Düşüncesi içimde belirsiz, bir o kadar da zalim bir takım korkular uyandırıyordu. Bütün acıları kendilerinde birleştiren korkular. Odanın önüne geldik. Günah çıkarıcı kaygılı bir tavırla kapıyı açtı. O zaman Henriette'yi gördüm. Beyazlar giyinmişti. Çiçek dolu iki vazomuzun süslediği şöminenin önünde duran bir koltukta oturuyordu. Pencerenin önündeki ufak ve yuvarlak masanın üstünde de çiçekler vardı. Rahip Breton'un bu çabucak hazırlanmış şenlik düzeni ve birdenbire eski durumunu almış bu odayı görmekten şaşırmış yüzünü görünce, ölmek üzere olan Henriette'nin genellikle hasta yataklarının çevresinde bulunan çirkin görünümlere son verdiğini anladım. Sönmekte olan bir hummanın verdiği son gücü şu anda her şeyin üstünde sevdiği adamı gereği gibi karşılamak üzere darmadağın odasına bir çeki düzen vermeye harcamıştı. Zayıflamış yüzü yeni açan manolyaların yeşilimsi solgunluğundaydı. Dantela dalgaları arasında ve sarı tuval üstüne tebeşirle ilk çizgileri çizilmiş çok sevilen bir portreyi andırıyordu. Ama Akbaba'nın pençesinin yüreğime ne kadar derin bir şekilde geçtiğini duymak istiyorsanız, bu portre taslağındaki gözlerin tamamlandığını, canlandığını düşünün. Sönmüş, bitmiş bir yüzde iki parlak çukur. Acılarını her zaman yenebilmiş insanın o sessiz görkemi yoktu artık Henriette'de. Yüzünün güzel kalmış tek yeri olan alnında isteğin saldırgan atılımlarını ve bastırılmış korkularını okuyabiliyordunuz. Yüzü uzamış ve bal mumu gibi olmuştu. yine de içindeki ateş, sıcak günlerde tarlalar üstünde kımıl kımıl parlayan buğu tabakası gibi ışınlar halinde bu yüzden yayılıyordu etrafa. Batık şakaklar, çökük yanaklar, bunlar yüzün biçim ve çizgilerini gösteriyordu. Bembeyaz olmuş dudakların meydana getirdiği gülümseme, ölümün alaycı gülümsemesiydi sanki. Elbisesinin göğsünün üstünde toplanması, bedeninin ne kadar zayıflamış olduğunu göstermekteydi. Başının duruşundan ne kadar değiştiğini kendisinin de bildiği ve büyük bir umutsuzluk içinde olduğu anlaşılıyordu. Benim güzel Henriette'm olmaktan çıkmıştı artık. Yüce ve ermiş Madame de Morzov da değildi. Bu senin adlandırılmaz diye nitelendirdiği şey haline gelmişti. Hiçliğe karşı savaşıyordu. Açlık ve bastırılmış arzular yüzünden ölümle hayatın bencil savaşımına katılıyordu. Gidip yanına oturarak elini öpmek istedim. Kurumuş bir eldi bu, ateş gibi yanıyordu. Acıyla karışık bir şaşkınlık içinde olduğumu, o şaşkınlığı üstümden atmak için gösterdiğim çabadan anladı. O zaman rengi uçmuş dudakları gerildi ve nasıl aç olduğunu, besinsiz kaldığını belli eden dişleri arasından altında hem öç alışın alayı, hem arzuların bekleyişi, hem ruhun sarhoşluğu, hem de bir umut kırıklığının öfkesi bulunan o zorlama gülümsemelerden biriyle gülümsemeyi denedi. Ah dedi. Ölüm kapıya geldi zavallı Felix'im. Hani şu sizin hiç sevmediğiniz ölüm. Her yaratığın, hatta en fedakar sevgilinin bile tiksindiği o korkunç ölüm. Aşk biter burada. Zaten biliyordum bunu. Lady Dudley hiçbir zaman böyle değişmeyecek ve sizi böyle bir şaşkınlığa düşürmeyecek. Ah Felix, niçin bu kadar istedim sizi? İşte nihayet geldiniz. Ben de gösterdiğiniz bu bağlılıktan dolayı bir zamanlar Comte de Rance'in Trapp tarikatından bir papaza gösterdiği manzarayla mükafatlandırıyorum sizi. Ben ki anılarınızda güzel ve vakur kalmak, ölümsüz bir zambak gibi yaşamak istiyordum. Şu anda bütün hayallerinizi bozmuş olmuyor muyum? Gerçek aşk hiçbir şeyi hesaplamaz. Ama öyle kaçmayın, kalın. Monsieur Orge çok daha iyi bulduğunu söyledi. Yeniden canlanacağım. Sizin bakışlarınızla dünyaya yeniden geleceğim. Sonra biraz güç bulup bir şeyler yemeye başlayınca yine güzel olacağım eskisi gibi. Hem daha yaşım ne, başım ne. Bugün henüz beşimdeyim. Yaşayacak çok güzel günler var önümde. Mutluluk insanı gençleştirir. Mutluluğu tatmak istiyorum ben de. Bilseniz ne planlar kuruyorum. Onları burada bırakırız biz. İkimiz İtalya'ya gideriz. Gözlerim boşaldı. Çiçeklere bakmak istiyormuşum gibi pencereden yana döndüm. Rahip Broto hemen yanıma seyirtti. Çiçek demetine doğru eğilerek kulağıma ''Ağlamak yok'' diye fısıldadı. Bu ani hareketime bir sebep bulmak için ''Sevgili Henriette, yoksa sevgili vadimizi sevmez mi oldun?'' diye sordum. Nazlı bir hareketle alnını dudaklarıma yaklaştırarak "Sevmez miyim hiç? Ama sizsiz bana ölümcül bir yermiş gibi geliyor." dedi. Sonra da "Sensiz" diye ekledi. Yanan dudaklarını kulağıma dokundurdu. Bu iki hece bir ah gibi kopmuştu içinden. İki rahibin dehşet verici sözlerinden sonra bu çılgın okşayış iyice ürküttü beni. Ne yapacağımı şaşırdım. Ancak bu hal çok kısa sürdü. Kendimi topladım. Yine de aklımı başımı toplamama rağmen bu korkunç dakikada sarsılan sinirlerimi irademle yatıştırabilmiş değildim. Bir annenin çocuğuna davrandığı gibi onu cevap vermeksizin dinliyor, daha doğrusu üzülmemesi için boyuna gülümsüyor ve söylediklerine katılıyormuş gibi bazı işaretler yapıyordum. Kişiliğindeki bu büyük değişmeye uğraması karşısında duyduğum hayret geçince, bir zamanlar yücelikleriyle sonsuz saygı uyandıran bu kadının duruşunda, sesinde, tavırlarında, bakışlarında ve fikirlerinde bir çocuğun saf bilgisizliğinin, toy sevimliliğinin, harekete doymazlığının, kendi isteklerini ya da kişiliğini karşılamayan şeylere karşı ilgisizliğinin, kısacası çocuğun korunmasını gerektiren bütün zaafların bulunduğunu fark ettim. Ölüm halinde olan herkes de böyle değil midir acaba? Toplum hayatının gereklerine aldırış etmeyerek, henüz o gereklerden habersiz olan çocuklara mı benzerler onlarda? Yoksa kendisini sonsuzluğun eşiğinde bulduğu için Henriette de insani duygular arasında yalnız aşkı kabul ediyor, Chloe gibi onun tatlı masumluğunu mu belirtmiş oluyordu? Bana sağlığımı yine siz vereceksiniz Felix dedi, eskisi gibi. Vadim de bana iyi gelecek. Sizin bana uzattığınız lokmayı benim yememem düşünülebilir mi hiç? Siz o kadar iyi bir hasta bakıcısınız ki. Sonra öyle güçlüsünüz ve sağlığınız öyle yerinde ki canlılığınız yanınızdaki kimselere de geçiyor. Dostum, ölemeyeceğimi, aldatılmış olarak ölemeyeceğimi gösterin bana. Benim en büyük acım susuzluktandır sanıyorlar. Evet, öyle. Susuzum. Öyle susuzum ki Endre'nin akışını seyretmeyi bile içim götürmüyor. Ama yüreğimdeki susuzluk daha da yakıcı, daha da büyük. Ellerimi ateş gibi yanan elleriyle kavradı, beni kendine doğru çekti ve boğuklaşan sesiyle ''Sana susamıştım'' dedi. ''Seni görmediğim için can çekişiyordum. Yaşamımı sen istememiş miydin? Ben de yaşamak istiyordum. Ben de ata binmek istiyordum. Her şeyi tanımak istiyorum. Paris'i, eğlenceleri, zevkleri, her şeyi. Ah Natalie, aldanmış duygulardaki maddeciliğin araya uzaklıklar girince soğuklaştırdığı bu korkunç haykırış, ihtiyar rahiple benim kulaklarımızda çınlıyordu. Bu eşsiz sesin yükseliş alçalışları bütün bir ömrün mücadelelerini gerçek bir aşkın nasıl mahvolduğunu anlatıyordu. Kontes oyuncak isteyen bir çocuk gibi sabırsız bir hareketle kalktı. Zavallı rahip onun bu halini görünce hemen diz çöktü, ellerini bitiştirerek dua etmeye başladı. "Evet, yaşamak," dedi Henriette. Beni kaldırıp koluma dayandı. Yalandan değil, gerçekten yaşamak. Yalanlarla dolu benim hayatım. Kaç gündür bir bir sayıyorum bu yalanları. Bu düzenbazlıkları nasıl ölebilirim ben? Hiç yaşamadım ki. Hiçbir zaman gidip kıraç bir düzlükte birini beklemedim. Sustu, çevresini dinler ve duvarlardan koku alır bir hali vardı. Felix, bağ bozumuna gitmiş kadınlar yemek yiyecekler. Dedi çocuksu bir sesle. Bense onların hanımı olduğum halde açım. Aşkta da bu böyle. Onlar mutlu oluyorlar, onlar. Crie eleison, diyordu zavallı rahip. Gözlerini göklere kaldırmış, ellerini bitiştirmiş dualar okuyordu. Uzun uzun. Henriette kollarını boynuma doladı, beni tutkuyla öptü, sıkı sıkı sarıldı. Artık bir daha elimden kaçamazsın dedi. Sevilmek istiyorum ben de. My dear diyebilmek için İngilizce öğreneceğim. Saraya, Berry Düşesi'nin dairesine gideceğim. Çok güzel tuvaletlerim olacak. Benimle övüneceksiniz. Annem bu lüks ve debdebeli hayata katılmamı öğütlemişti bana. Onun öğütlerini dinlemiş olsaydım sizi elimden kaçırmazdım. Kederlerim olmazdı. Yatıştırılmamış arzularla ölmezdim. Hayata doyamadan böyle can vermek. Hayır, hayır dedim ona. Hayır, ölmeyeceksin. Eskiden yanımdan ayrılırkenki gibi başıyla şimdi gelirim anlamında bir işaret yaptı. Sonra